Tamam, başlıyorum o zaman. 9'dayız değil mi?
Tam emin olacakken pandemi girdi.
Aynen. 9'dayız değil mi? 9'a başlıyorum abi.
Valla ben karıştırıyorum artık kanki.
Ya. Yayınımızın 560. bölümü.
Sinematriyografi 9. bölüm. Nihavend'in kuruluşu ve bar müzisyenliği üzerine.
Herkese merhabalar. Bugün yayınımızın 9. bölümü Mert ve Akif'le beraber. Bu kez bir konuğumuz var. Fakülteden arkadaşımız Batu. Batu merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk.
Mert, Akif orada mısınız?
Buradayım. Merhaba. Merhabalar.
Her zaman.
Batu, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Fakülte bitti. Sen de bir hekim olarak göreve başladın. Neredesin şu an? Kendini biraz tanıtır mısın?
Evet. İyiyim. Öncelikle teşekkür ederim. Bilecik'te çalışıyorum. Bilecik'te aile hekimliği yapıyorum 4,5 yıldır. İşte ben de mezun olunca yani herkes gibi bir TUS vesaire. Gerçi herkes gibi diyorum da şu anda burada podcast'te bulunan hiç kimsenin öyle TUS gibi bir hedefi olmadı. Şimdi Tarık abi. Tarık, çok özür diliyorum kardeşim.
Benim de olmadı işte. Bir şekilde kazandım yani.
Yani B planım yoktu. Müzik de hayatımın işte büyük çoğunluğunu hani zaman olarak işgal ettiği için yanında yapacağım şeyin beni biraz daha az yoruyor olmasını istedim. Yani aile hekimliği de hafta sonunun olmaması, hafta içi de herhangi bir nöbet vesaire gibi şeylerin olmaması açısından benim için uygundu. O yüzden TSM yazdım, toplum sağlığı merkezi bilmeyenler için. TSM'den de küçük şeylerde aile hekimliği pozisyonlarına geçiş rahat oluyor, biliyorsunuz. O şekilde bir aile hekimliği pozisyonuna geçtim. 4,5 yıldır orada çalışıyorum. Ya benim açıkçası ilk 2 yılım çok zordu. Sonra nüfusla birlikte hani biraz maaşım toparlayınca rahat ettim ama yine çalışma şartlarım yine zordu. Bu yıla kadar tek hekimdim. O yüzden açıkçası hekimlik biraz beni diğer konularla alakalı biraz aşağı çekti diyebilirim. Ama her zaman bir yıldır rahatım. Öyle söyleyeyim. Bir yıldır bayağı rahatım.
Her zaman asıl hedefim müzikti sanırım, değil mi? Fakültede de bu
öyleydi, şekilde. Öyleydi abi. Fakültede de öyleydi. Biliyorsunuz hani bir yıl ara vermiştim. Ben tıp fakültesi 4. sınıfta stajyer doktorken ara verdim. Hatta ara verdiğim gün Akif'le şeyde bir konuşmamız var. Hastanenin girişinde kantini biliyorsun değil mi? Mermer salonunun altındaki. Aynen, acil kantini. Ben o gün şeye girecektim. Pediatri sözcüsüne girecektim. Bu TRT'ye çağrılma olayını falan Akif'e anlattım uzun uzun. O da dedi ki kanka bundan sonra hayatım bambaşka bir yere gidebilir. Hayatım bambaşka bir yere gitti gerçekten de. Ya gerçekten de bir kırılma noktasıydı ama ne Akif'in de benim tahmin ettiğim gibi oldu. Çok daha sıradan bir kırılmaydı yani.
Nostradamus'sun Akif yani.
Kanka her şey...
Kanka benim yüzümden bırakmadın değil mi okulu? Ona üzülürüm ama öyle bir şey değil.
Hayır tabii
ki. Bir kırılma abi noktası öyle bir şey olmadı değil mi?
Şimdi yani? İnsan bazen belli kararları almaya meyli vardır da hani dışarıda bahaneler ve sebepler ya da itici motivasyonlar ara. Sen onlardan biri olmuş olabilirsin en fazla ama yine benim kararım sonuçta. Yani onun üzerine biraz okuldan koptum. O yayına çıktıktan sonra bir de orada hani işte bizim Ya Ben isimli rock grubumuz albüm teklifi aldı. Bayağı toz pembe oldu her şey yani. Ne okulu, ne tıpın, ne doktorluğu falan filan gibi. Atom fiziğine de şeye de lanet olsun modunda. Yani öyle bir yıl falan zaten biliyorsunuz okuldan bayağı uzaktım. Sürekli İstanbul'a git gel yapıyordum. Tabii o esnada müzisyenlerin ne kadar aç olduğunu açtan kastım. Çok gayet ilk anlamıyla aç olduğunu görme fırsatım oldu. Yani bu da beni biraz daha hani Türkiye'deki müzik sektöründen uzaklaştıran şeylerden biriydi. Zaten şu anda Covid döneminde yaşadıkları şeyleri biliyorsunuz. İyice hani
evet.
hayatta kalma seviyesinde kötü. Yani eskiden tabii kötüydü. Yaşam konforu, alım gücü açısından onlar da eleştiriyorlardı ama şu anda hayatta kalmaya çalışıyorlar.
Peki Batu, yani fakülteyi ara vermek, direkt sadece müziğe odaklanmak çok majör bir karar. Ufuk da bir önceki bölümde Ufuk da böyle bir adım atmış ve sağlık sektörünü bırakma yolunda ilerlemiş bir insandı. Onu konuk etmiştik. Nasıl bir karardı bu? Nasıl bu kararı verirken hani zorlandın mı? Çevren ne dedi? Hem bundan konuşalım hem de Nihabend grubu nasıl kuruldu? Bundan bahseder misin bize?
Tabii. Ya şimdi şöyle, bu karar tabii ki kolay bir karar değil. Ama bazı şeyler böyle travmatik oluyor. Yani o pediatri stajı, onun öncesindeki dahiliye stajım da benim için şeydi yani. Çok mutsuz olduğum bir dönemdi. Biliyorsunuz insan mutsuz olduğu dönemlerde her zaman B planı arıyor, bir çıkış yolu arıyor. Müzik de mutlu olduğum yerde yani okuldan kaçtığımda, stüdyoya girdiğimde mutluydum. Sahneye çıktığımda mutluydum. Biraz öyle oldu. Hem dışarıyı görmüş oldum. Ama benim açımdan iyi oldu. Sonraki dönemlerde müzikle alakalı yaptığım faaliyetlerde o dönem kurduğum ilişkilerin çok faydası oldu. Ama en nihayetinde o dönem bir şey yapamadım ve bir şey olmadığını görünce geri döndüm. Nihabend'den bahsedeyim. Nihabend şöyle, ben Türk Sanat Musikisi korosundaydım. O dönem yine fakülteden Doğan Can, biliyorsunuz piyano çalıyor. O da hekim arkadaşımız. Doğan Can'ın iki tane arkadaşı vardı. İşte Doğan Can onlara bahsetmiş. İşte bizim okuldan bir arkadaşımız var, böyle besteleri var vesaire falan diye. Yani ben rock gruplarını falan çok yakından takip etmiyorum. Tabii ki dinliyordum herkes kadar. O çocuklar işte bestelerim varmış, bir dinleyelim. Belki birkaç yarışma var, biz katılmak istiyoruz falan gibi. Benim kafamda öyle bir şey yoktu. Ama öyle bir buluşmacı oldu Doğan Can'ın evinde. Ben şarkıları çaldım, bayağı beğendiler. İşte iki tane yarışma vardı. O zaman önümüzde Roxy Müzik Günleri. Artık yok, yapılmıyor. Bir de Battle of the Bands. Radyo Boğaziçi'nin. O ikisine katılalım şeklinde bir şey oldu. İşte o iki şarkıyı kaydettik. O ara işte gruba isim bulalım vesaire falan. O dönem grupta elektro gitar çalan Fahri diye bir arkadaşımız vardı. Onun aklına Nihabend geldi. Hani sen Türk Sanat Musikisi Korosu'ndan geliyorsun, Nihabend makamı vesaire. Band de işte modern bir grup ismi, imajı veriyor şeklinde. Nihabend oldu. Herkes yükseldi. Zaten onun dışındaki alternatifleri burada söylemek istemiyorum. Küfür edebiliyor muyuz?
Hayır.
Edemiyor muyuz? Ya şöyle, o çocukları diye bir alternatif bile vardı yani, öyle söyleyeyim size.
Belki biz de
Hani dikkat çeker diye. Onu
sinematriyografi yayın olarak bir müzik günleri yapıp yarışma yapmalıyız. Mert, bu konuda ne
yapıyorum.
düşünüyorsun? Bir yarışma yapabilir miyiz?
İnsan çekmek için güzel bir yöntem bence.
Aramızda. Nasıl olacak ama? Yani müzik yarışması.
Olmayacak.
Mızıka ve
Oğlum, ünlü olmak isteyen genç
sahnesi.
yetenekleri kandıracaksınız. Onlar da kendi kitlelerini çağıracak. Böylece siz daha çok kitleye ulaşmış olacaksınız. Türkiye'de bütün işler böyle yürüyor. Şeyi hatırlıyor musunuz?
Biz kendi aramızda yapsak daha
Up
iyi olur
and
ya.
down diyor ya,
Ben
arkadaş,
saz
50
çalarım, sen
arkadaşını
mızıka.
getirirsen burada sahneye çıkabilirsin falan. Bizim
Allah Allah, öyle dönemler
tabii
vardı değil mi?
çok kötüydü ya.
Bar müzisyenliği hakkında ne diyorsun Batu? Siz yaptınız bir dönem.
Ya şöyle, ben öncelikle şey, yanlış anlaşılmasın, hani ben bar programını gerçekten zevk için yaptım. O dönem tabii harçlığımı da çıkarıyordum ama sevdiğim bir şey olduğu için eleştireceğim noktalar tamamen benim bu şekilde yapmış olmamla alakalı. İnsanlar para kazanmak için, yani hayatlarını idame ettirebilmek için yapıyorlar bu işi. Tabii ki bu müzisyenliğin, o sahnede 4 saat çalmanın, yani sahneye çıkmadan evvelki emeğin karşılığını hiç kimse alamıyor. Çok komik paralar kazanıyorlar. Sahne güzel bir şey ama şarkı seçiminin işletmeciye ve dinleyiciye kalması olayı vasatlaştırıyor. İstisnai mekanlar falan herkes sayabilir tabii ki, gösterebilir. Eskişehir'de hatta istisnai bir şehir bile sayılabilir. Ama en nihayetinde işletmecinin ve dinleyicinin mutlu olduğu, bütün müzisyenlerin yani genelinin mutsuz olduğu bir sistem var. Maddi anlamda ve müzikal tatmin anlamında mutsuz olduğu bir sistem var. Biz de uzun yıllar bar programı yaptık. Hani öğrencilikte iyi oluyor harçlık çıkarma açısından ama hiç saygı duyulmayan, dinleyicinin de çok ilgilenmediği bir şey.
Evet.
Açıkçası.
Sinema ve müzik üzerine.
Bir müzisyen konuk etmişken yayınımıza, hem de hekim olan bir müzisyen. Ve konumuz sinemadan sapmaması açısından sinemada işlenen müzisyenlerin hayatı, müzik ve sinema üzerine değinmek istiyorum. Mert, bu konuda örnek vereceğim filmler var mı? Benim aklımda Inside Llewyn Davis var sadece, ama sizin daha geniş bir film arşiviniz var.
Evet ya, aslında müzik ve sinema deyince hani iki gruba ayırabiliriz. Birinde müzisyenlerin hayatını konu alan filmler var, bir de müzikaller var. Müzisyenlerin konu alan filmler deyince aklıma işte Ray filmi geliyor. Walk the Line var. Ondan sonra Amadeus John var, Mozart'ın hayatını konu alan. Ya müzik ve sinema iç içe. Tabii ki her zaman hemen hemen izlediğimiz her filmde müzik var. Ama her zaman tartışma konusu olmuş. İşte müziğin duyguları yönlendirdiği, işte biraz manipüle edici yönüne yönünde eleştiriler oluyor. Fakat hani müzikte sonuçta diğer sesler gibi, diyaloglar gibi hani bir hikayenin bir parçası, böyle düşünüyorum. Onun dışında müzikal filmlere de örnek olarak işte son yıllarda La La Land var, Bohemian Rhapsody var. Aklıma gelen filmler.
Ezgişehir belgeseli üzerine.
Ve Ezgişehir diye bir film var. Belki duymayanlar vardır.
Çok güzel ya.
Ezgişehir bu arada Mert'in çektiği belgesellerden biri. Linkini veririz burada. Mert, ondan bahsetmek ister misin biraz? Ne konusu neydi? Kimleri konuk aldın?
Aslında hani Batum'da bahsettiği konularla alakalı biraz da. Eskişehir'de müzik yapan müzisyenlerin dertleri, işte yaşam tarzları ve müzikleri üzerine bir belgeseldi. 30 dakika süresi vardı. Yaklaşık bir 8-10 müzisyenle, ulaşabildiğim müzisyenlerle röportaj yapmıştık. Batuhan da müzisyenlerden biriydi. Bir güneşli bir öğle vakti Porsu kenarında bir araya gelip
güzeldi ya.
Güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Batu belki bu film ve röportaj hakkında yorumlarını aktarabilir.
Yani güzeldi deyip duruyormuş. Şöyle sessizlik oluyormuş. Vallahi açıkçası ben zaten hani Mert'le muhabbet etmekten keyif alıyorum. Kafası açık. Yaptığı şeylerden de yani kaydettiği şeylerden de anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum. Bilenler bilir. Şeyde röportaj da biraz o tattaydı aslında. Beni biliyorsunuz, ben genelde böyle bir şeylere gömme, keyifle gömme şeyi olan biriyim. Alışkanlığı olan. Yani olumlu yönlerinden de bahsetmiştik Eskişehir'in. Eskişehir müzik piyasasının hani hatırlıyorsan Mert, hani bir din, 5 kişi çıksanız sokağa 5 farklı müzik tarzı dinleyebilirsiniz. Eskişehir'in böyle de güzel bir yönü var şeklinde şeyler söylemiştik. Evet. Ama işte bir yandan az önce söylediğim şeyler Eskişehir için de geçerli. Sonuçta işletmeciler kendi kar marjlarını düşünüyorlar. Dinleyici de eğlenmeyi istiyor ve Türkiye'deki genel total dinleyicinin bildiğim şarkılar çalınsın gibi kötü bir alışkanlığı, isteği var. Bu gerçekten aşağı çekiyor. Eskişehir'deki öğrenci profili de bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz? Yani belki de biz yanılıyoruzdur ama bence 2009 ile 2000, yani en son gördüğümüz en azından 2016-2017 arasında dağlar kadar fark var ya. Profilin çok bozulduğunu düşünüyorum. Hani zaten etkinliklerden, konserlerden vesaire anlaşılıyor ama bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz?
Daha piyasa, daha pop mu?
Jenerasyon değişiyor.
Kesinlikle ya, ilk geldiğimiz dönemlerde hani çıkan, piyasaya çıkan sanatçı profiliyle son yıllarda İşte diğer yerlerde çıkan profiller arasında çok fark var. Zaten ilk zamanlar alternatif olan sanatçılar zaten sonradan popüler oldu. Bir kısmı o müzik kalitelerini yitirdiler. Ama Eskişehir'de de bir negatif bir entropi var yani. Hani olumsuz yönde.
Yani peyote bile bozduysa düşünsene.
Evet. Yani Korhan Fulacılar, Yasemin Moriler geliyordu. Ceylan Ertem o zamanlar çok ünlü bile değildi. Daha sonra 222'ye işte en popüler mekanların eğlence tabii sektörünün bir parçası haline geldi.
Ya buna mecbur kalıyorlar da diyebiliriz. Burada ama sanatçı bilmiyorum ya. Dinleyici itiyor ya sanatçıyı. Oraya doğru itiyor. Tabii ki yani burada şeyin hakkı, mesela Big Event'in hakkını yememeliyiz yani bunun hı üzerinden ama diğerlerini de anlamalıyız gibi geliyor bana. Ben de yeni şarkım biraz pop gibi duyuluyordu arkadaşlar. Zemin yapıyorum oraya. Lütfen anlayalım.
Pop dünyasına yani geçiş yapmışsın Batı.
Zaten ek ödemeler yapmıyor falan diyor.
Filmlere müzik tasarlanması üzerine.
Öyle oldu. Batu sen film müziği yapar mısın? Bu tarz bir şey deneyimin oldu mu? Bunları
yani
sorayım.
Yani şu anda tek belki başıma yapabileceğimi düşünmüyorum o anlamda. Bu DAW denen programları kullanabiliyorum açıkçası. Ama film müziğinin başka bir level olduğunu düşünüyorum. Yani sadece bir akor dizisi altına bir akor işte vokal mühendisi veya vokal mühendisi haricinde bir enstrümental bir melodi ekleyerek ulaşılacağını düşünmüyorum. Çünkü yapılan işleri görüyorum ve yani onun için gerçekten farklı eğitimlerden geçmek gerektiğini düşünüyorum. Ki bölümü de var diye biliyorum. 2 yıllık bir bölümü var diye biliyorum özellerde. Yanlış bilmiyorsam Galatasaray'da mı vardı? Müzik prodüksiyonu ve film müziği yapımcılığı mı ne? O tarz bir şey diye geçiyor diye biliyorum.
Aslında hepimizin belki tecrübesi vardır ama ben de bir kısa filmim için Batı'dan müzik istemiştim. Tekerür kısa filmi için. Polisiye olan. Filmin sonunda bir müziğini kullanmamıza izin vermişti sağ olsun. Benim çok hoşuma gitmişti o zaman Batı'nın o final bölümünde girişi. Daha sonra yakın zamanda bir kısa film çekmek için Batu'dan yardım istedim. O da müzikle sinemanın iç içe olduğu bir sürekli Batu'nun şarkılarının devam edebileceği bir müzisyenin, sokak müzisyeninin hayatını işliyordu. Bu sokak müzisyeni, senaryodan biraz bahsedeyim. Sokakta müzik çalan biri daha önce beraber müzik çaldığı bir kadını aramak için onunla birlikte müzik yaptıkları yerlerde tekrar gitar çalıyordu. Ve o kızı tekrar karşılaşmak istiyordu. Ancak bir türlü karşılaşamıyorlar ve Batu o sırada bir radyo programcısıyla karşılaşıyor. Radyo programcısı da sana yardım edebilirim ve sesini bütün Eskişehir'e duyurabilirim diyordu. Bu sayede en sonda kadınla karşılaşıyorlardı. Batu, bu senaryo hakkında ne düşünüyorsun? Orada senin müziklerinle harmanlanmış bir kısa film çıksa nasıl olurdu? Belki tekrardan çekebiliriz tabii.
Yani zaten ben hani okuduğumda konuşmuştuk, aramıştım seni. Güzel hissettiriyor. Yani ben açıkçası ilk okuduğumda kendimi orada hayal ettim. Böyle bir şeyi ben de yaşayabilirim ve yaşasaydım böyle garip hissederdim şeklinde olmuştu. Müziklerle alakalı sen zaten hani kısa filmde akustik beklentin olduğu için o benim karşılayabileceğim bir şey açıkçası. O şekilde kaydedebiliriz. Bir de zaten orada bir müzisyenin hayatından bir kesit işliyorsun. Onun şarkıları vesaire. Yani hikaye tamamıyla benim nasıl söyleyeyim kurtarabileceğim şekilde duruyor. Şeyde diyaloglar falan en son biraz diyaloglar üzerine konuşmuştuk. Keyifli şeyler de vardı tekste. Bilmiyorum, bence hani biraz ortalık durulunca ben hevesliyim. O ay da hevesliydim de zaten kapanınca Ne sen ne ben bir şey söylemedik zaten her şeyin farkında olduğumuz için.
Evet. Mert sen ne düşünüyorsun? Önümüzde Vans filmi var. Hani bu şekilde bir sürekli akustik bir şarkılar çalan sokak müzisyenin hayatını isteyen. Evet. Biz de o şekil bir şey yapmak istiyorduk. Sence güzel olur mu?
Ya kesinlikle güzel olabilir. Hani özellikle senin bahsettiğin hikaye ve tarzına uygun. Hem müzikal gibi hem de biraz da Inside Llewyn Davis tadı da var. Böyle evet. Sürükleyici, müzikal ve hoş duygular olabilir. Biraz duygusal ağırlıklı bir şeyler olabilir. Benim aklıma bir soru geldi de Batuhan'a sormak istiyorum.
Evet.
Bir film müziği besteleyecek olsaydın ve normal şarkı yaparken bestelediğin motivasyonlardan farklı olarak nasıl bir yol izlerdin? Atıyorum bir filmi izlerken hani bir sahneye uygun olarak bir beste yapıyorsun. Oradaki duyguları canlandırmaya çalışıyorsun ve onun dışında hani sen kendin evde beste yaparken de kendi duygularını canlandırıyorsun. Hani filmlerdeki duygularla kendi duygularını örtüştürebiliyor musun? Yoksa ikisi çok farklı şeyler mi olurdu?
Yani aslında şöyle filmlerdeki duygularla kendi duygularımı örtüştürmekten başka bir çarem yok gibi hissediyorum. Yani ben kendim kadar olduğumu düşünüyorum hani bu konuda. Bir şey izlediğimde de onun üzerine ondan etkilenip beste yaptığım oldu ya da başka bir konuyla alakalı veya biriyle konuştuğumda arkasına ya mesela hekimliğin ilk yılında çok fazla konudan uzaklaşmadan anlatayım. Göçmen çok fazla hastam vardı. Mesela o dönem çok etkilenmiştim. Hani onların o yalnızlığını hissettiğimi düşünmüştüm. Öyle söyleyeyim. Ama ortaya çıkan şey yine sanki benimle alakalı bir şeydi. Yani ben yalnız gibi hissettim ve yalnız gibi hissettiğim için yine kendi şarkımı yaptım. Onların şarkısını yapmadım gibi hissettim sonradan. Filmlerle alakalı da böyle olduğunu düşünüyorum. Ben nasıl yaparım? İlk öyle bir şey sordun değil mi? Yanlış anlamadıysam. Ya benim tarzım şu olur. Tabii ki izlerim. Defalarca izlemeye çalıştım. Tarık'ın o kısa filminde de öyle yapmıştım. Hani hatırladığım orada hatta o besteyi hazır bir beste değildi. O gayet kısa filmin bestesiydi. Yani onun üzerine çıkmıştı. Orada duyguların böyle pik yaptığı bir an vardı. Ben de şarkıda öyle bir şey olması gerektiğini zaten hissettim. Hani bunu zaten rasyonel düzlemde de hissedebiliyorsunuz ama sonrasında biraz daha içine girmek gerekiyor. Defalarca belki izlemek gerekiyor. Silah patlayan bir an vardı Tarık. Hani evet. Biliyorsun onu. Şarkının da tansiyonunu etkileyen bir şeydi. Dediğim gibi bazı şeyleri anladığımızı zannettiğimizde bile ben hani genelde anlamadığımızdan taraf olmaya başladım yıllar içerisinde. O yüzden tabii ki duyguların örtüşmesinden ziyade yine benim duygularım ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Oradaki yani şeyin sanatçının, yönetmenin vermeye çalıştığı şeyden ziyade muhtemelen o ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum yani.
Evet, şöyle bir şey ben de düşünüyorum. Bir film bestecisi, film müzisyeni biraz da oyuncu gibidir. Oyuncu nasıl hiç tamamen yabancı olduğu duyguları anlatacaktır belki de ya da hiç olmadığı bir insanı oynayacaktır. Müzisyen de filmde karşılaştığı sahnelerden aldığı duygular belki uzaktır ama bir oyuncu gibi gözlem yaptıysa ya da o duyguyla daha önce karşılaştıysa onu yansıtmaya çalışacaktır, taklit
evet,
etmeye
güzel bir
çalışacaktır.
Benzetme bence hoş. Ben de öyle düşünüyorum.
Evet, biraz öyle oluyor ama bazı oyuncular var mesela aslında bütün rolleri yapıyor ama aslında kendilerini oynuyorlar. Mesela Marlon Brando gibi. Ondan bir otör olduğunu farkına varıyorsun. Biraz da kendini oynadığının farkına varıyorsun. Müzisyen de böyle bir noktada yabancı bir duyguyu anlatsa bile
Ya bu biraz da
kendinden bir
şeyle
şeyler
ilişkili
katıyor
sanki.
bence her türlü.
Hani sanat eseri sanatçıdan çıktığı anda artık sanatçının değil, o da onun maruz kalanlar arasına giriyor yani. O da izleyicisi oluyor, o da o kitabın okuyucusu oluyor, o filmin izleyicisi oluyor. Dolayısıyla yani o eserin, o filmin bir duygusu var ve duygusu şudur demek herhalde mümkün olmuyor. Bu Berna Mora'nın Edebiyat Kuramları diye bir kitabı vardı. Bu Harun Tekin'in bize zorla okuttuğu bir kitaptı. Orada bundan bahsediyordu. Yani mesela bir şarkı sizden çıktı. Onu dinleyen kişi ne hissettiyse o şarkı odur onun için. Ve siz diyemezsiniz ki ben burada aslında bunu anlatmıyordum. Yani gerçekten onu anlatmıyor olmanız da bir şey ifade etmez. O artık sizden çıkan bir sestir ve biri ondan
Ne
korktuysa o
hissediyorsa o.
korkunç bir sestir. Anladın mı? Yani bu kadar basit bir şey yani.
Mert, sen kısa filmlerinde müzik seçerken nasıl davranıyorsun? Yani işte bu şarkı tam olarak, yani şöyle bazen şöyle şeyler vardır. Şarkıyı dinlersin ve sende uyandırdığı duygularla bir film yapmak istersin. Bazen de çektiğin filme uygun müziği bulmak çok zor olur. Sen nasıl bir yol izliyorsun çektiğin kısa filmlerde o müziği bulabilmek için?
Ya aslında müzik bir medium, yani aracı, filmlerin de bir aracı olduğunu düşünüyorum ve hani olabildiğince örtüşen, duyguyu veren müzikler seçmeye çalışıyorum. Genelde çağrışımlardan faydalanıyorum. Aklıma ilk onu izlerken ne geliyorsa onu araştırıyorum. Tabii telif durumu önemli bir şey ama YouTube filmleri yaptığımız için YouTube'da işte o yapımcı şirket onu lisansladığı takdirde ücretsiz kullanabiliyorsun. O da izlenme sayısı kadar gelir elde ediyor. Karşılıklı bir nevi anlaşma durumu var. Dolayısıyla hani bu durumda müzik kullanımı daha rahat, daha esnek oluyor. Ama festivalleri falan gönderirken bu tarz şeyler, sıkıntılar yaşamak olası. Dolayısıyla biraz daha rahat hareket edebiliyorum. O an hani hangi şeyi canlandırdıysa, mesela doğayı çekiyorsam klasik müzik bazen canlanıyor, aklıma geliyor. Onun dışında Gevende'yi mesela çok kullandık. Yani 3-4 filmde Gevende kullandık. Senin filmlerde de var. Belki kendi senin filmde.
Evet, Gevende'den bu arada izin alabilmiştik bu, ayrıca yani onun da yardımcı olması benim çok hoşuma
Evet,
gitmişti yani.
ilgililer mesajlara dönüyorlar ve hani sıkıntı yapmıyorlar.
Evet,
Bu
teşekkürler.
anlamda hem müzikleri de filmlerimizle uyumlu oluyor, hem de karşılıklı böyle bir şey var. Ama bundan sonrakilerde ne olur? Biraz da zamanın gösterdiği bir şey oluyor sanki müzik kullanımı.
Mesela Çınar filminde Doğan Can'dan yardım istemiştik. Kendi piyanosuyla, evet, Müzevi'de de aynı
Müzevi
şekilde.
dedi.
Hani o an tamamen Doğan Can'a bırakmıştık. Ya bu sahneyi izle ve sende hissettirdiklerine göre bize müzik ver, müzik oluştur.
Ki Doğan Can çok
Sizce bu,
yaratıcıdır ya o
evet,
konularda.
kesinlikle öyle. Sizce bu doğru muydu, yoksa biraz daha müdahale etmeli mi, yoksa tamamen o anda müzisyeni mi bırakmak lazım?
Evet.
Yani müdahale edersen çok daha bence vasat bir şey ortaya çıkar. Bana öyle
Bence
geliyor. Çünkü sanatta kesişim kümesi vasattır abi. Yani o kendi uç noktasını yansıtmalı gibi geliyor bana.
ya da böyle hakikaten çatışma olacak. Son karar yine müzisyen verecek ama bir yandan da
Evet.
işte yönetmen çıkacak, böyle olacak, o diyecek, böyle olacak.
Yani sanatta uzlaşı olmaz gibi geliyor bana. Dört kişi oturup güzel bir beste yapamaz abi. Kesinlikle daha vasat bir şey ortaya çıkar yani. Yani hepsinin tabii ki enstrümantal katkılarını
Ya
kastetmiyorum.
ama
Besteden
şöyle.
kastım. Hani vokal melodisi, akor progresyonu, işte onun dışında şarkının bir ritmi var vesaire. Bunu dört kişi aynı anda karar vermeye çalışınca sürekli uzlaşı. Demokratik yönetimlerin halini görüyorsunuz. Biraz Öyle bir hal alıyor yani.
Ya ama şöyle bir şey var. Sonuçta yönetmenin
Evet, yönetmen ben senden
isteği
çalışmak
burada
istemiyorum
önemli
diyebilir. Bence konu
olan diye
öyle kapanır.
düşünüyorum. Mesela ben bunu izle, ne hissediyorsan yap. İşte bir metal müzik ortaya çıkabilir ama yönetmen o
Evet.
metal müziği çok uygunsuz bulabilir yani kendi sahneleri. O yüzden bence oturup böyle birkaç gün konuşmaları, çay içmeleri, gezip dolaşmaları, birbirlerini tanımaları
Evet.
lazım. Ne istediğini
Doğancan Kozak'la
karşılıklı
müzik yapmadan
anlamaları
önce
lazım bence.
fotoğraf çekimine çıkmıştık. Rüşvet olarak onun profil fotoğraflarını çekmiştim, itiraf ediyorum.
Evet. Çay da ısmarladın mı?
O gün çok karlı bir gündü ya. Çok
Akif
soğuktu.
müzisyenlere çay ısmarlıyor. Akif biraz pinti olduğu için arkadaş.
Limonlu.
Bir çay içeriz. Yayınımızın son aşamasına gelirken Batu, bundan sonra hekimlikle müziği beraber mi yürütmeyi düşünüyorsun, yoksa müzikle daha fazla ilerlediğin zaman hekimliği bırakmayı mı düşünüyorsun? Bundan sonraki planların nelerdir? Yani hayatını idame ettirebilecek kadar kazandığında müzikten, zaten müzikle devam etmek tabii ki daha güzel olur ama Türkiye'de bu çok mümkün görünmüyor. Ben de bir 4 aydır, 4 ay kadar oldu Almanca çalışıyorum. İşte özel ders alıyorum falan. Yani niyetim önce yurt dışına gitmek. Müzik bir yandan devam ediyor. Hem solo proje olarak hem Nihavend'le yine iki tane şarkı kaydettik. Bunlar şu anda bitmek üzere şeydeler, mastering'deler. Tabii ki devam edebilir ama müziği artık büyük beklentiler olmadan, büyük beklentileri de tabii en son böyle 7-8 yıl önce falan şey yapmış olabiliriz. O konuda başarısızlıklar bizi çok güzel dövdü ve müziği gerçekten kendimiz için yapıyormuşuz gibi hissediyorum yani. Bunun ne demek olduğunu anladım zaman içerisinde. O yüzden tabii ki müziğe devam edeceğim ama ben de Akif gibi, Akif bahsettim bilmiyorum, Almanya'ya gitme hedefim var.
Batu, çok teşekkür ederiz yayınımıza
Abi
geldiğin
ben
için.
teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
Bundan sonra da umarım hedeflerine ulaşırsın. Hekimlik alanında
İnşallah
da, belki
hepimiz
müzik alanında
şimdiden. Hoşça kalın.
da. Hoşça kalın.